Ayrım 13, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apay'dan sayfa 156. O yıllarda devlet adamlarının gözünde fikir çevrelerinde köy enstitüleri en gözde kurumlardı. Hele Hasanoğlan'ın Ankara'ya yakın olması orayı bir ziyaret yeri haline getirmişti. Yabancı konuklar, sanat ve bilim adamları, eğitimciler, gazeteciler sık sık gelirlerdi. Gün geçmezdi ki gelen giden olmasın. Birçok önemli kişileri Hasanoğlan da aramızda görmüş ve tanımıştık. Bizimle konuşurlardı. Mezun olunca köylerde ne yapacağımızı, nasıl çalışacağımızı sorarlardı. Cevaplarımızdan memnun kalırlar, hep güler yüzlü, umutlar içinde ayrılırlardı. Ertesi gün devlet adamları gazetelere iyimser demeçler verirler, düşünürler ve gazeteciler övücü yazılar yazarlardı. Bunlardan Ahmet Emin Yalman'ı gayet iyi ansıyorum. Kütüphane salonunda toplanmış, saatlerce süren bir toplantıda bizi tek tek dinlemişti. Sonradan günlerce süren makaleler yazmış, hatta bu yazıları Yarının Türkiye'sine Seyahat adı altında bir kitapta toplamıştı. Nihat Erim, Falih Rıfkı Atay, Nadir Nadi, Yaşar Nabi, Melih Cevdet Anday, daha başka yazarlar, fikir adamları, köy enstitülerinin dostuydular. Bazıları hep öyle kaldılar. Her fırsatta gerçeği yazmaktan, söylemekten geri durmadılar. Kimileri de o yıllarda beğendikleri halde sonradan karşı yana geçtiler ve aleyhte yazılar yazdılar. Hiç değilse sustular. Savunulması gerektiği sırada savunmadılar. Bildikleri doğruları yazmaktan, söylemekten nedense çekindiler. Hatta hocalarımız içinden dahi köy enstitüsü düşmanları çıktı. Şimdi bir kısmı hayatta olmadıkları için adlarını anmak istemiyorum. Yüzümüze karşı hep iyiliğimizden, çalışkanlığımızdan, köy enstitüleri sisteminin isabetinden söz ederlerdi. Bir gün geldi, efendim ben bu işin iç yüzünü bilirim, o zaman da gerekli uyarmayı yapmıştım, köy enstitüleri tehlikeli bir yoldaydı gibi bizi şaşırtan çok kötü karakter örnekleri verdiler. Böylesi beyanları üzerine yüksek sandalyelere oturdular. Hatta köy enstitülerini düzeltmek için, yani aslında bozmak için görevler aldılar. Bunlardan birisiyle yıllarca sonra mesleki bir toplantıda karşı karşıya gelmiştik. Birkaç arkadaşımla birlikte sıkıştırdık. Neden böyle yaptığını sorduk. Genel hava köy enstitülerinin tekrar lehine gelişiyordu. Bize dedi ki, ''Çocuklar siz işin iç yüzünü bilmiyorsunuz. Daha kötü olacaktı. Ben direnmeye çalıştım. Sizleri büyük kötülüklerden korudum. Değilse ben taraftarım.'' falan. Tekrar şaşmıştık. Adamın sırtında yumurta küpesi yoktu. Dönüveriyordu. Oysa biz biliyorduk neler yapmamıştı, neler söylememişti hakkımızda. Bu arada susanlar, kımıldamayanlar, dün göz bebekleri gibi sevdikleri, savundukları, hatta en büyük emeklerini verdikleri köy enstitülerini savunmaları çok gerekli bir sırada savunmayanlar, bırakıverenler çoğunluktaydı. Bunlar arasında, çok söylendi ama tekrarında fayda var, İnönü'nün tutumu bizi çok sarsmıştı. Köy enstitülerini kuran 3803 sayılı kanunu meclisten çıkarıp devlete mal eden İnönü'dür. Cumhurbaşkanlığı zamanında yıllarca kanatları altına alıp savunmuştur. Köy enstitülerini sık sık dolaşmıştır. Her 17 Nisan'da Hasanoğlan'ı şereflendirmiştir. Meclis içi, meclis dışı konuşmalarında ilk öğretimin gereğinden, köy enstitülerinin anlam ve başarılarından daima söz etmiştir. Bu konuda kulaklara ve beyinlere vecize gibi etki yapan cümleleri vardır. Köy enstitülerini Cumhuriyet'in en önemli eserlerinden birisi sayıyorum. Köy enstitülü yavrularımızın başarılarını ömrüm oldukça takip edeceğim. İlk öğretim davası insan olmak, millet olmak davasıdır sözleri İnönü'nündür. Onunla ve enstitülerle ilgili pek çok anılarımız var. Birisi şu. 1945 Haziran'ında Balat Köyü yakınlarında kamp yapıyoruz. Ankara Yüksek Okulları askerlik kampı. Hukuklular, tıplılar, dil tarihliler, gazi eğitimliler. Cumhurbaşkanı İnönü yanında karısı, kızı atlara binip gezintiye çıkıyorlar. Tam da bizim talim yaptığımız saatlere rastlıyor. Geçerken hazır ol, dikkat çekiyorlar, durup selamlıyoruz. Nasılsınız diyor, sağ ol diye bağırıyoruz. Atın üstünden Hasanoğlan öğrencileri nerede diye soruyor, komutan bizi gösteriyor. İnönü atını sürüp yanımıza yaklaşıyor, bizimle ayrıca konuşuyor. Belki doğru değil çünkü öbür yüksek okullu öğrenciler yavaş yavaş titizlenmeye, söylenmeye başlıyorlar. Ertesi gün geliyor gene aynı şeyi yapıyor. Hatta üçüncü gün gene. Bizlere olan sevgisini, ilgisini bu kadar belirgin olarak göstermekten çekinmiyor. Sanırım hemen ertesi yıldı. Hasan Ali Yücel bakanlıktan ayrıldı. Hakkı Tonguç genel müdürlükten uzaklaştırıldı. Köy enstitülerine karşı iftiralarla karışık insafsız bir kampanyaya girişildi. Şaşılacak şey, birçok kişiler gibi İnönü'de sustu. Kuruculara, mezunlara akıl almaz kötülükler yapıldı. Enstitülerin ana ilkeleri değiştirilip klasik okullar kılığına sokuldu. Gene İnönü'nün cumhurbaşkanlığı zamanında oldu bunlar. Neye yormalı, nasıl anlam vermeli biz yıllarca kestiremedik. Tonguç'a sorardık, söylemezdi. Bu konuları nedense konuşmak istemezdi. Bir gitseniz, görüşseniz, olanları anlatsanız derdik. Yok derdi. Kendisi çağırmadıkça gitmem derdi. 1946'dan önce belki her gün görüştükleri halde sonradan yıllarca görüşmediler. İnönü yıllarca 27 Mayıs öncesine kadar ne köy enstitüleri sözünü ağzına aldı ne de kurucuları aradı. Birçok devrimler gibi köy enstitülerini de çok partili demokrasiye yem olarak yedirdi. Ancak 27 Mayıs'a doğru toplumsal fikirler yavaş yavaş suyun yüzüne çıkmaya başlayınca ve bu fikirlerin yapılışında, kitlelere yayılışında köy enstitülü öğretmenlerin büyük emeğini görünce İnönü eski sevgilisi enstitüleri hatırladı. İşi icraat safhasına koyamadıysa da birkaç demeçle bir iki yazıyla bizi onurlandırdı. Köy enstitüleri hareketi denilebilir ki Türkiye'de bir fikir ve karakter ölçüsü oldu. İnsanın rastladığı kişiye köy enstitüleri hakkında ne düşündüğünü söyle, nasıl adam olduğunu söyleyeyim diyeceği gelir. Kim ilerici halktan yana o köy enstitülerini beğenir. Çünkü köy enstitüleri bir an önce halkı okutmak, eğitmek, uygar insan hayatına kavuşturmak amacı üstüne kurulmuştur. Halkçı aydın bunu anlar. Kim gerici, kim halktan yana değil, kim halkın karanlığından yararlanmakta, köylüyü sömürmekte, o köy enstitülerine karşıdır. Kuru kuruya köy enstitüleri gomanist yuvasıydı. Oradan öğretmen çıkmaz, demirci çıkar, kömürcü çıkar diye başlar, küfür eder, soğukkanlı bir tutumla konuya eğilemez. Kim ikirciklidir, dün öyle derken bugün böyle der, esen yele göre değişir, bunlar da yönsüz, yansız kişilerdir. Hiçbir renkleri yoktur doğru dürüst. İnançları zayıftır, yürekten değildir. Onun için bir işi sonuna değin yürütemez, yarım bırakır. Tamamlayan da çıkmazsa ülkenin zararına olur. O yıllardan bu yıllara köy enstitüleri ne çok kişinin tutumunu, yapısını ortaya koydu. Kimisi göçtü, iyi ya da kötü adı kaldı. Kimisi yaşıyor, iyi ya da kötü anılıyor. Daha da çok anılacak. Konuklarımız. Gün geçmezdi ki enstitüde konuk olmasın. Yerli yabancı pek çok önemli kişiler Hasan oğlanı görmeye gelirlerdi. Kimisi sabah gelir akşam dönerdi, kimisi gece yatıya kalırdı. 10-12 yataklı büyük bir konuk evimiz vardı. Odaların bazısı ikişer kişilik, bazısı birer kişilik. Ankara'dan gelen öğretmenlerimizin de bazısı akşamdan gelip gece burada yatarlardı. Odalar, yataklar basit fakat temizdi. Biraz hoş görür olan herkesi memnun edebilecek durumdaydı. Sık sık gelen konuklarımızdan birisi Bakan Hasan Ali Yücel'di. Zaten o kendisinin konuk yerine konulmasını istemiyordu. Ankara'da işim olmasa her gün buradayım diyordu. Bir gün akşam yemeğinden sonra öğrenci lokalinde, öğretmenler için de ayrıca lokal vardı, kitap okuyordum. Rastlantı işte, fazla kalabalık değildi. Baktım yanı başıma elleri arkasında birisi dikildi. Elbisesine göz attım. Bizimkilerden değildi. Kalın, İskoç tipi bir kumaş. Başımı kaldırdım ki Hasan Ali Yücel. Bana gülümsüyordu, ayağa fırladım. Otur delikanlı, otur dedi. Bana bir kahve ısmarla hadi. Sandalyeyi çekip oturdu. Ne okuyorsun bakalım? Kitabı gösterdim. Başında kendi ön sözü de bulunan beyaz kaplı klasiklerden birisiydi. Bir şeyler söyledim, memnun oldu. Kahveyi ısmarladım. Yalnızdı. Biraz sonra gören arkadaşlar toplandılar, geniş bir daire oldular. Hem kahvesini içti hem konuştu, işlerinin çokluğundan söz etti. Sıkıldım dedi, bir hava alayım diye geldim. Buraya geldikçe dinçleşiyorum ben, kuvvet kazanıyorum. Bir zaman konuştu, arkadaşların sorularını cevapladı. Babacan bir hali vardı. Bazen ciddileşiyor, davalara, meselelere değiniyordu. Hasan oğlana gönderecek hoca bulamadığından söz etti. Aydınlarımızın bencilliğini, rahatlarına düşkündüğünü, tiksinir gibi yüzünü buruşturarak anlattı. Çocuklar dedi, yeni bir tip aydına ihtiyaç var bu memlekette. Çok şey öğrenmek yetmiyor. Bu öğrendiklerini bir görüş, bir inanış haline getirememiş aydınlardan fayda yok. Ülkü eksikliği var bizim okumuşlarda. Sözü getirdi, bize bağladı. Ülkücü olmamızı, memleketin her köşesine koşa koşa gitmeye hazır bulunmamızı, görevlerimize dört elle sarılmamızı istedi. Okul yöneticileri gelmişlerdi. Onlarla birlikte kalktılar. Biz de dağıldık. Bir günde Batı Edebiyatı öğretmenimiz Sabahattin Eyüboğlu Ankara'daki şairleri, yazarlığı toplayıp getirmişti. Cahit Sıtkı, Melih Cevdet, Cahit Külebi, Necati Cumalı, Yaşar Kemal. O zaman henüz bir ünü yoktu. Kendisini yeni tanıyorduk. Mehmet Kemal, şimdi hatırlayamadığım daha başkaları. O gün Orhan Veli yoktu. Sonradan birkaç kere getirdik. Açık oturum şeklinde bir edebiyat gecesi yapıldı. Cahit Sıtkı'dan başlayarak şairler şiirlerini okudular. Edebiyat konuları üstünde tartıştılar. En ateşlileri Yaşar Kemal'di. Bir aralık, bu okunanların hiçbirisi şiir değil. Şiir halktan söz etmeli. Halkın çilesini, sancısını taşımalı gibilerden bir çıkış yaptı. Öbürleri cevap verdiler. Yaşar Kemal susuculardan değildi, daha sert konuştu. Bir gözü sakat, üstü başı iyi olmayan, gösterişsiz, şivesi de biraz bozuk bir gençti. Onun için ciddiye almıyor gibiydiler. Ünlü şairlerin karşısında böyle dik çıkışlar yapması hoşa gitmemişti. Ama toplantıyı yöneten Sabahattin Eyüboğlu nedense sabırla ona da söz veriyordu. Yaşar da coştukça coşuyor, sesini gittikçe yükseltiyordu. Bir aralık Güney Anadolu'dan derlediğini söylediği halk şiirleri okudu. Ben o zaman herhalde kendisi de bir halk şairi diye düşünmüştüm. Ezbere okuyordu. Kendi şiirleriymiş gibi benimsiyordu. Toplantı geç zamana kadar sürdü. Cahit Sıtkı, Melih Cevdet, Külebi, Cumalı, sevdiğimiz, beğendiğimiz şairlerdi. Hele beni o yıl bir edebiyat hevesi sarmıştı ki gece gündüz şiir düşünürdüm. Boyuna şiir okurdum. Bazen dilime bir çift mısra takılırdı, günlerce mırıldanır dururdum. Bu sevdiğim şiirlerin yaratıcılarını aramızda görmek, seslerini duymak beni heyecanlandırmıştı. Sonradan bazılarıyla dostluk kuracak ahbaplık edecektim. O gün bize de şiir okuttular. Başaran, Darıcı derken benden de istediler. İlk şiirimi okurken şaşırıverdim. Aman bir bozuldum, bir utandım, kıpkırmızı kesildim. Cahit Külebi, yok zararı Talip, bende de olur böyle. İnsan unutabilir, hiç belli etmeden geçivereceksin dedi. Durumumu düzeltmeye çalıştı. Sonra açıldım, başka bir şiir okudum. O zaman alkışladılar. Cahit Sıtkı, ufak tefek yapısı, biraz sıkılgan haliyle kafamızdaki Cahit Sıtkı'ya benzemiyordu. 35 yaş, o günlerde yarışma kazanmıştı. O şiiri okumasını istedik, okudu. Ama geçiştirir gibi, çabuk çabuk okudu. Şu iş bitse de yerime bir otursam, herkesin bakışından kurtulsam der gibiydi. Cahit Külebi serbestte Sivas yollarındayı okudu, başka şiirler de okudu. Melih Cevdet, ben güzel günlerin şairiyim, saadetten alıyorum ilhamımı diye başladı. Yalan şiirini kelimelerin üstüne basa basa okudu. Şairler o gece okulda yattılar. Ertesi gün enstitünün üstü çadır beziyle örtülü kamyonuna doluşup Ankara'ya döndüler. Çok sevmişlerdi Hasan Oğlan'ı. Gene geleceğiz, siz de buyurun, görüşelim diyorlardı. Gittiler ama biz günlerce sözlerini ettik. Kimisini çok beğenmiştik, kimisinin ünü gözümüzde biraz silinir gibi olmuştu. Ben sonradan Necati Cumalı'yla, Cahit Külebi'yle sık sık buluştum. Cahit Külebi konservatuvarda öğretmendi. Orada dersimiz olduğu günler ne eder eder bulurdum. Şiirden, edebiyattan uzun uzun konuşurduk. Sabahattin Ali'yi de orada tanıdım. Hikayelerini daha önce okumuştum. Çok hoşuma gidiyordu. Her biri ayrı vuruyordu beni. Diyebilirim ki ilk hayran olduğum yazar o olmuştu. Bir köpek hikayesi vardı. Oradaki çoban günlerce gözümün önünden gitmedi. Tren yolculuğunda kırlarda gördüğüm çobanlar bana hemen Sabahattin Ali'nin çobanını hatırlatırdı. Gözümden yaş gelirdi. Öylesine içten kavramıştı beni. Kendisini konservatuvarda görünce odasına girip tanıştım. Hiç unutmam, ilk seferinde iyi karşılamak istemedi. Hatta kendisiyle konuşmamın tehlikeli olabileceğini söyledi. Biliyorum, göze aldım dedim. Polisçe takip edildiğini, çok rahatsız durumda olduğunu anlattı. Üstelik bunları bağıra bağıra söylüyordu. Odası ikinci katta 100 numaraların karşısındaydı. Bir masa iki sandalye bulunan küçük basit bir odaydı. Masanın üstünde yerli yabancı kitaplar yığılıydı. Ertesi hafta aynı saatte gene gittim. Daha serbest konuştu. Memleketin bozuk düzen işlerinden, halkın mutsuzluğundan, sanatın görevinden söz etti. Daha ertesi hafta Brezilya'daki kahve yolsuzluğunu anlattı. Çıkarcıların elinde dünya insanlara zehir olmuş. İşler iyi düzenlense herkesin karnı doyar, herkes mutlu olabilir diyordu. Her hafta cumartesi günleri konser saatlerinden önce yarım saat, bir saat konuşurduk. Bazen dışarıda da rastlardım. Çoğu kez tiyatro kolunun şefi Karl Ebert'le birlikte olurdu. Onunla iyi ahbaptılar. Aralarında Almanca konuşurlardı. Dışarıda nedense tanışlık vermezdi. Bir gün herhalde öğretmenimiz Mahir Canova aracılığıyla Hasanoğlan'a davet ettik. Geldi. Gene Karl Ebert'le birlikte. Tartışmalı sorulu cevaplı bir toplantı yaptık. Sanat hakkında konuştu. Çok eskiden yazdığı şiirlerinden okudu. Bir hikayesinde geçen ayın şavkı vurmuş sazım üstüne, söz söyleyen yoktur sözüm üstüne, geley hilal kaşlım dizim üstüne, ay bir yandan sen bir yandan sar beni şiirini istedik, güldü onu da okudu. Orta kısım öğrencilerinin kendi aralarında hazırladıkları kısa bir oyun göstermeleri üzerine Karl Ebert Almanca olarak halk tiyatrosuna, orta oyunlarına değinen bir konuşma yaptı. Sabahattin Ali Türkçe'ye çevirdi. Şimdi pek hatırlayamıyorum ama ünlü rejisör herhalde önemli şeyler söylemişti. Konuklarımız deyince hele 17 Nisan'ları düşünmemek olmaz. O gün köylüsü kentlisi Hasanoğlan'a dolardı. Davullu zurnalı, oyunlu konuşmalı, yemekli eğlenceli tam bir bayram günü yaşanırdı o gün. Devlet büyükleri, milletvekilleri, yazarlar, düşünürler hep Hasanoğlan'a gelirlerdi. Ankara'dan özel trenler çıkarılırdı. Ertesi gün bakardık gazeteler Hasanoğlan'dan haberler yazarlardı, resimler yayımlarlardı. Uyandırılacak Türk köylüsünün müjdesini verirlerdi. Bir gün gelecek 17 Nisan köylü bayramı olacak derlerdi. Onlar da bizim gibi yanılmışlardı. Köylünün uyandırılması sözü işi yolunda kişilerin uykusunu kaçırmıştı. 17 Nisan'ı değil ulusça kutlamak, öyle yıllar oldu ki evlerimize kapanıp kendi kendimize anmak zorunda kaldık. Ortamı böylesine değiştirmişlerdi. Hala da tam düzelmiş değil. Yaz çalışmaları. İlk yıl yüksek kısım binamız yoktu. Çeşitli ve dağınık binalarda ders görmüştük. İkinci yılın başında dersler kesildikten sonra kendi binamızı kendimiz yaptık. İki katlı, 12 derslikli, geniş salonları bulunan büyükçe bir yapıydı. Ustası, kalfası, plan uygulayıcısı, amelesi hep kendimizdik, yani yüksek kısım öğrencileri. Bina tamamlanıp çatısı örtüldükten sonra kollar ayrı ayrı yerlere, kendi yaptığımız programa göre gezilere çıkacaktık. Ne kadar erken biterse o kadar lehimizeydi. Hala heyecanını duyarım. Bir giriştik işe, dağ mı dayanır o güce? Kimi tuğla getirir, kimi harç karar, kimi duvar örer, kimi beton döker. Kimisi tezgahlarda demir büker, marangozlar ileride çatıyı hazırlar. Alınlarımızdan akan teri silecek vaktimiz yoktu. Koşuyorduk, çırpınıyorduk. Araç gereç zamanında ve gereği kadar hazırlanmıştı demek. 2-3 hafta içinde koca bina hızla yükseldi. 150 genç adam şevkle çalışınca iş mi dayanır? Karınca yuvalarında ancak böyle düzen vardır. Tam bir imece ruhu, tam bir çalışma düzeni. Çekiçler, malalar, kürekler, tezkereler. Kalkıp iniyor, gelip gidiyor. Plan uygulayıcısı, sorumlu arkadaşımız Koralay ve yardımcısı Ekrem Ula ellerinde metre oradan oraya koşuyorlar. Sıkı sıkı tarif ediyorlar, tembih ediyorlar. Başaran Ter, Temelden Çatıya adlı güzel şiirlerini o günlerde o heyecan içinde yazdı sanırım. Gerçekten içtenli bir çalışmaydı, görülecek şeydi. Cuma günü birinci katın üstüne beton döküyorduk. 2 gün beklenecek, sonra üstüne duvar örülecekti. Pazartesi günü çalışabilmek için betonun bugün bitmesi gerekirdi. Geç kalmıştık, hava kararmıştı. Fakat bu iş yarım bırakılamazdı. Lüks lambaları, gemici fenerleri yakıldı. Gece yarısına kadar çalışıp tamamladık. Fakat ne çalışma! Belki 12 saat durmadan, dinlenmeden, tam vitesle. Şimdi düşünüyorum da öyle pek fazla bir yorgunluk da duymazdık. Nasıl olurdu bu? Çalışma hep birlikte olunca, bir amaca çevrek olunca, içinde heyecan da bulununca pekala oluyordu. Biz o zaman yüksekokul öğrencileriydik. Her birimiz öğretmendik. Ama bir ayın içinde bugün belki yarım milyona çıkmayacak koskocaman, modern bir yapıyı dikivermiştik ortaya. Bugün Hasan Oğlan da hala ayakta. Okulun en rahat binalarından birisi. Yaz çalışmalarımız böylesine verimli olurdu. Her yıl bir eser çıkarırdık ortaya. Bitirince de kalkar ayrı ayrı yerlere gezilere giderdik. Bir ödül gibi gelirdi bu bize. Nereye gideceğiz, neyle gideceğiz, kaç gün kalacağız, nerede müsamere vereceğiz planını kendimiz yapardık. Uzun uzun tartışırdık bunun için. Başımızda bir öğretmen bulunurdu. Ayrıca aramızda gezi başı seçerdik. Bilet almak, yer temin etmek, erzak işleriyle meşgul olmak onun göreviydi. Biz Güzel Sanatlar Kolu o yıl Gemlik, Bursa, Mudanya, İstanbul, Edirne programı yaptık. Mekece istasyonundan Gemlik'e kadar yürüyecektik. Yöneticilerimiz böyle isterlerdi. Her kol 40-50 kilometre yaya yürüdük. Hatta ziraat kolları o yıl Hasan Oğlan'dan Bolu Dağı'na kadar yaya yürümüşlerdi. Ama asıl bu geziler unutulmuyordu işte. Biz de Geyve yakınlarında Mekece istasyonunda trenden indik. Sırtımızda dürülü battaniyelerimiz, erzak çantalarımız. Ben ve bir arkadaşım kemanlarımızı da almıştık. Oysa inşaatta çalışmaktan ellerimiz nasırlaşmış, kütük gibi olmuştu. Mevsim Haziran sonlarıydı, gece yağmur yağmıştı. İznik kasabasına doğru yola çıktık. Ortalık zümrüt gibi yeşildi. Bahçeler, bağlar, dut ağaçları, kavaklar, kirazlar. Aman nasıl parlak yeşildi bütün doğa. Alışkın olmadığımız yepyeni bir görüntüydü. İnsana coşku veriyordu. Küme küme konuşarak, gülüşerek yürüyorduk. Biz gene Osman Nuri'deydik. Gene yurt sorunları, gene dertler. Şu güzel dünya üstünde perişan insanlık. O söylüyordu, ben söylüyordum. Yolda bitecek gibi değildi. 30 kilometre mi, 40 kilometre mi şimdi unuttum. Git git bitmiyordu. Koca potinlerin içinde ayaklarımız şişmişti. Kimisi çıkarıp eline aldı. Toprak yumuşak olduğu için yalın ayak yürümek önce güzel gelmişti. Ama tez zamanda bunun da yanlış olduğu ortaya çıktı. Ayaklarımız alışkın değildi. Kimisininki şişti, yara oldu, topallamaya başladılar. Kimisi acıdan yüzünü buruşturuyordu. Gene de neşeliydik. Türkü söylüyor, konuşuyor, yürüyorduk. Bir su başında mola verdik. Zeytin ekmek, peynir, bir de tahin helvası yedik. O gün helvayı arkadaşlar yemiyorlardı nedense. Ben bir şeyin farkında olmadığım için yiyordum. Sonradan anladım. Helva gaz yağı kokuyormuş. Arkadaşlar aralarında işaretleşip bana haber vermemişler. Yedim, yedim. Hatta bir iki arkadaşın hissesini de aldım. Ama baktım gülüşmeye başladılar. Neden gülüyorsunuz diye sordum. Farkında değil misin be? Helva gaz kokuyor dediler. O zaman burnuma birden gaz kokusu gelmesin mi? Şaşmıştım. Daha önce duymuyordum da söylenince nasıl duymaya başladım. Güldürücü bir olay olarak hala belleğimde durur. O gün akşama doğru İznik kasabasına vardık. Çeşitli devirlere ait tarih eserlerinin adım başında yükseldiği, bugünkü yapılarla iç içe yaşadığı, doğanın pek cömert davrandığı güzel bir kasabaydı İznik. Herhalde iki gün kaldık. Bir ilkokulun dersliklerinde yatıp kalktık. Kaymakam Milli Eğitim Memuru bizimle yakından ilgilendiler. Gezilecek yerlerini gezdirdiler. Bir akşam belediye bahçesinde müsamere verdik. Oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Eğitim memuru coşunca inceden gulu gulu diye bir ses çıkarıyordu. Herkes gülüyordu buna. Ortalığı neşeye boğuyordu. İznik kaymakamının da yetişkin bir kızı vardı. Lisede okuyordu herhalde. Bize karışıverdi. Nereye gittikse birlikte geldi. Havamız hoşuna gitmişti. Bizimle birlikte gülüyor, söylüyor, şakalaşıyordu. Ertesi gün İznik gölünde yüzdük. Yorgunluğumuzu giderdik. Ben İznik'i o kadar sevmiştim ki sonradan oraya gitmeyi, orada görev almayı sık sık düşündüm. Ama hayatın akışı uygun bir fırsat getirmedi. Gölün karşı sahiline deniz motoruyla geçtik. Masmavi suyun yüzünde pat pat diyerekten akıp giden motor yolculuğu hoşumuza gitmişti. İki yanda yemyeşil kıyılar görünüyordu. Ortalık yağmur sonrasının duruluğu içindeydi. Suya yakın bir kıyıya oturdum, başımı eğdim iyice. Bazen ellerimi suya daldırıyordum. Mavi sular yarıla yarıla geride kalıyorlardı. Ne güzeldi buralarda doğa. Gölün bitiminde rıhtım filan yoktu. Motor kuma yanaştı, kimi suyun içine atladı, kimi omuzunda arkadaşını indirdi. Oradan Gemli'ye kadar yeni bir yolculuk başladı. Biraz sonra Orhan Veli'nin "Gemli'ye doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma" şiirini yerinde yaşadık. Bir dönemeci dönünce gerçekten deniz karşımıza çıkıverdi, tıpkı şiirdeki gibi. Orayı görmeden bu şiirin hem yazılamayacağını hem sevilemeyeceğini anladık. Gemlik deniz kokan, balık kokan bir kasabaydı. Suni ipek fabrikasını gezdik. Davet edildiğimiz bir bahçede kiraz yedik. Akşama doğru yağmur yağdı. Denize yağan yağmura acımıştım. Boşuna yağıyor gibi gelmişti bana. Orta Anadolu bozkırlarına yağmalıydı böyle. Kıraç tarlalara, susuzluktan sararan ekinlere yağmalıydı. Bu duygumu deyimleyen bir şiir de yazmıştım. Bana doğanın bir hatası gibi görünmüştü. O güne kadar da hiç düşünmemiştim herhalde. Denize yağmur yağmasının ne gereği vardı? Kim yağmur bekliyordu denizde? Gemlik'ten Bursa'ya, oradan Mudanya yoluyla İstanbul'a geçtik. Bursa Halk Evi'nde bir müsamere verdik. Piyes olarak Çehov'un Bir Evlenmesini oynadık. Çok alkışlandık. Bursa'nın tiyatro sevgisini o zamandan biliriz. Bursalı gençler oyundan sonra çevremize toplandılar. Nasıl tebrik edeceklerini bilemiyorlardı. Kepirtepe Köy Enstitüsü'nü ve Edirne'yi de o yılki gezimizde gördük. Edirne'ye karayoluyla gitmiştik. 30-40 kilometre kala ufukta kalem gibi iki minare ve ortasında yuvarlak bir kubbe belirdi. Yaklaştıkça büyüdü, minareler uzadı, kubbe genişledi. Ama görüntü hep aynı kaldı. Şaşmıştık, Selimiye'nin dört minaresi olduğunu biliyorduk. Yol şehre öyle bir açıdan giriyordu ki minareler tam arka arkaya geliyordu. Ancak Edirne'ye varınca fark edebildik arkadaki minareleri. Selimiye güzel yapıydı doğrusu, insana olağanüstü duygular veriyordu. Her köşesini ayrı ayrı görerek, dikkatle inceleyerek gezdik. Büyük kapının soluna düşen minarenin en üst şerefesinde taşları birbirine bağlayan kurşun levhalardan birine toplu iğne ile kazarak adımı yazdım. Çocukluk işte. Bir gün gidersem tekrar oraya çıkıp adımı bulurum diyordum. Bir daha kısmet olmadı. Dönüşte trenle geldik, Yunan topraklarından geçtik. İstasyonlar bizimkilerden daha bakımlıydı. Ekili tarlalar, bahçeler daha iyi işlenmişti. Sınır geçilir geçilmez fark ediliyordu bu, insan üzülüyordu. Dönüşte gene İstanbul'u gezdik. Mavi deniz, göğü delen minareler, zengin çarşılar, gösterişli yapılar. Rüya gibiydi. Geceleri öğretmen okulunda yattık, gündüzleri tramvayla, otobüsle dolaştık. Dönüşte Arifiye'ye de uğradık. Büyük enstitülerden biriydi. Verimli topraklar üstünde yemyeşil gelmişti. Göz alıcı bir tutumla inceliyorduk. Mezun olunca kimimiz buralarda çalışacaktık. Şimdiden onun hazırlığı içindeydik. Sonra Ankara, sonra izin. Bizim köylerin hali çok kötüydü. Gezip gördüğüm yerlerle karşılaştırınca daha iyi anlaşılıyordu. Yoksulluk, bilgisizlik işini bitirmişti köylünün. O yıl biraz daha girgin ve cesur konuştum, tartışmalar yaptım. Bir takım gerçekleri anlatmaya çalıştım. İşi yolunda olanların hoşuna gitmiyordu söylediklerim. Nitekim ilk karalamalar, dedikodular o yıl başladı. Babam bir yandan, akrabalarım bir yandan beni yola getirmek için nasihatler veriyorlardı. Duyduklarından başka türlü konuştuğum için telaşlanıyorlardı. 13. Ayrımın Sonu. Sayfa 169.